Ayrım 8, Gökteki Çakıl Taşı. Asimov, sayfa 84. 7. Bölüm, Delilerle Sohbet. O sırada Arvarda'nın tek derdi tatil yapmaktı. Yılancı adlı geminin varmasına en az bir ay vardı. Dolayısıyla arkeoloğun önünde dilediği kadar müsrif harcayabileceği bir ay bulunuyordu. Böylece Everest'e varışının 6. gününde konaktan ayrıldı ve Dünya Hava Taşımacılığı Şirketi'nin Everest ile başkent Washington arasında seyahat eden en büyük stratosferik uçağına bindi. Andrews tarafından kendisine tahsis edilen hızlı kruvazör yerine kasıtlı olarak normal bir ticari uçağa binmiş, böylece hem bir yabancı hem de arkeolog olarak dünya gibi bir gezegende yaşayan insanların günlük hayatına dair duyduğu makul merakı gidermeyi amaçlamıştı. Ama bunun başka bir sebebi daha vardı. Arvard'dan Sirius sektöründen yani dünya karşıtı ön yargıların galaksinin geri kalanına nazaran en güçlü olduğu yerdendi. Buna rağmen kendisini her zaman bu ön yargının üstünde görmüştü. Bir bilim insanı ve arkeolog olarak böyle duygulara kapılamazdı. Dünyalıları belirli karikatürize tipler olarak görmeye alışkındı elbette. Ve dünyalı sözcüğü şimdi bile çirkin bir şey gibi geliyordu. Ama sahiden de ön yargılı değildi. En azından öyle olmadığını düşünüyordu. Örneğin dünyalılardan biri düzenleyeceği şu keşif gezisine katılmak veya onun için çalışmak isterse gerekli eğitimi ve yeteneği olduğu takdirde bunu kabul ederdi. Uygun bir pozisyon varsa tabii. Bir de keşif gezisinin diğer üyeleri bunu dert etmezse. Sorun da buydu zaten. Genellikle çalışma arkadaşları böyle şeylere itiraz ederdi. O zaman elinizden ne gelirdi ki? Meseleye biraz daha kafa yordu. Bir dünyalıyla aynı sofrada yemek yemeye, hatta gerektiği takdirde aynı ranzada uyumaya da itirazı yoktu. Söz konusu dünyalının makul derecede temiz ve sağlıklı olması kaydıyla elbette. Aslında başkalarına nasıl davranıyorsam ona da öyle davranırdım diye düşündü kendi kendine. Yine de bir dünyalının en nihayetinde bir dünyalı olduğu gerçeğini asla kafasından çıkaramayacağını inkar etmesinin bir anlamı yoktu. Buna engel olamazdı. Bağnazlığın neredeyse görünmeyecek kadar eksiksiz, aksiyomların bir alışkanlık olarak kabul edilebilecek derecede bütün olduğu bir ortamda büyümenin getirdiği bir sonuçtu bu. Ancak oradan ayrılıp geriye baktığınızda görebiliyordunuz bunu. İşte şimdi kendini sınamak için bir fırsat geçmişti eline. Dünyalılarla dolu bir uçaktaydı ve kendisini son derece normal hissediyordu. Neredeyse, birazcık sıkılgandı belki de. Arvard'ın etrafındaki yolcuların birbirine benzeyen normal görünüşlü yüzlerine baktı. Dünyalıların hesapta farklı olmaları gerekiyordu. Kalabalık bir yerde onlardan biriyle karşılaşsaydı onları sıradan insanlardan ayırt edebilir miydi peki? Sanmıyordu. Kadınlar da hiç fena görünmüyorlardı hani. Kaşlarını çattı. Hoş görünüm bile belirli sınırları olmalıydı. Bir dünyalı ile evlenmek düşünülmesi bile hoş olmayan bir şeydi mesela. Uçak Arvarda'nın gözünde kusurlu yapılmış küçük bir taşıttı. Atom gücüyle çalışıyordu elbette ama bu prensip etkili bir biçimde uygulanmaktan çok uzaktı. Güç ünitesinin etrafı iyi kapatılmamıştı mesela. Derken havada başıboş gezen gama ışınlarının ve yüksek nötron yoğunluğunun dünyalılara o kadar da önemli görünmeyebileceğini düşündü. O sırada dışarının manzarası çarptı gözüne. Stratosferin koyu kırmızı mor renklerinin arasından bakıldığında dünya olağanüstü görünüyordu. Altlarında kalan engin ve sisli alanlar, orada burada güneşin aydınlattığı bulut kümeleriyle gizlenmişlerdi, çöl turuncusuydu. Arkalarında yumuşak ve puslu bir gece çizgisi uzanıyor, uçmakta olan araçtan giderek uzaklaşıyor ve koyu gölgesinin arasından radyoaktif bölgelerin pırıltıları seçiliyordu. Diğer yolcular kendi aralarında gülünce Arvarda'nın dikkati manzaradan ayrıldı. Görünüşe göre ilginin odağı tombul ve güleç bir yaşlı çiftti. Arvarda'nın yanında oturan yolcuyu dirseği de dürttü. Neler oluyor? Komşusu gülüşüne ara vererek 40 yıldır evlilermişler ve büyük tura çıkmışlar dedi. Büyük tur mu? Bilirsin işte tüm dünyayı dolaşıyorlar. Keyiften kızaran yaşlı adam çenebaz bir şekilde tecrübelerini ve izlenimlerini paylaşıyordu. Eşi arada sırada söze karışıyor, son derece önemsiz noktaları titizlikle düzeltiyordu. Kocası da tüm bunları neşeyle karşılıyordu. Dinleyiciler ise her şeyi büyük bir dikkatle dinliyorlardı. Öyle ki o anda Arvardhan'a galaksideki diğer tüm halklar kadar sıcakkanlı ve insani göründüler. Derken yolculardan biri, "Peki 60 ne zaman?" diye sordu. "Bir ay içinde," diye geldi cevap, hızlı ve neşeli bir şekilde. "16 Kasım'da." "İyi," dedi soruyu soran kişi, "umarım o gün hava güzel olur. Babam 60'a giderken berbat bir yağmur yağıyordu. Daha önce hiç öyle bir şey görmemiştim. Ben de onunla birlikte gidiyordum. Bilirsiniz, öyle günlerde yanınızda birinin olmasını istersiniz." Ve babam yolun her adımında yağmurdan şikayet edip durdu. Üstü açık bir iki tekerimiz vardı, sırılsıklam olmuştuk. "Baksana bana," dedim ona, "neden şikayet ediyorsun ki? Onca yolu geri dönecek olan benim." Yıl dönümlerini kutlayan çift de dahil olmak üzere bütün yolculardan gür bir kahkaha koptu. Arvardhan ise aklına takılan belirgin ve rahatsız edici bir şüpheyle dehşete kapıldı. Yan koltukta oturan adama dönerek, "Şu 60 bahsettikleri şu şey, sanırım ötenaziden söz ediyorlar. Yani 60 yaşına geldiğinizde ilaçla uyutulup öldürülüyorsunuz, öyle mi?" dedi. Diğer adam kahkahasını yarıda kesip ona uzun ve kuşkucu bir bakış atınca Arvardhan'ın sesi cümlesinin sonuna doğru iyice alçaldı. "Sen neden bahsettiklerini sanmıştın?" dedi adam sonunda. Arvardhan bir eliyle belli belirsiz bir hareket yapıp aptal aptal gülümsedi. Bu geleneği biliyordu elbette ama sadece akademik açıdan. Kitaplarda geçen bir şeydi, bilimsel makalelerde tartışılan bir mesele. Ama şimdi bu kuralın yaşayan canlılara sahiden de uygulandığını, etrafındaki adamlarla kadınların gelenekler gereği sadece 60 yaşına kadar yaşayabileceğini görüyordu. Yanındaki adam hala dik dik ona bakıyordu. "Baksana birader, neredesin sen? Sizin orada 60'ın ne olduğunu bilmiyorlar mı?" "Biz ona zaman diyoruz," dedi Arvardhan süklüm püklüm. "Şu taraflarda oturuyorum." Baş parmağıyla omzunun üstünden geriyi işaret etti ve diğer adam çeyrek dakika sonra o sert sorgulayan bakışlarını ondan ayırdı. Arvardhan'ın dudakları kıvrıldı. Bunlar şüpheci insanlardı. En azından karikatürün bu açısı doğruydu. Yaşlı adam tekrar konuşmaya başlamıştı. "O da benimle geliyor," dedi. Kafasını güler yüzle eşine doğru sallayarak. "Aslında 3 ay daha vakti var ama beklemenin bir anlamı olmadığını ve birlikte gidebileceğimizi düşünüyor. Öyle değil mi tombulum?" "Ah evet," dedi kadın pembe yanaklarla gülümseyerek. "Çocuklarımızın hepsi evlendi ve kendi evleri var. Ben sadece onlara yük olurum. Ayrıca bu yaşlı adam olmadan zamanın tadı çıkmaz. O yüzden birlikte gideceğiz." Bunun üzerine bütün yolcular hep birlikte kendilerine kalan zamanı aritmetik olarak hesaplamaya giriştiler. Ayların güne çevrildiği, evli çiftlerin arasında arada sırada tartışmalara neden olan bir süreçti bu. Dar kıyafetler giyen ve yüzünde kararlı bir ifade olan ufak tefek bir adam, "Benim tam 12 yıl, 3 ay ve 4 günüm var," dedi hararetle. "12 yıl, 3 ay ve 4 gün, ne eksik ne de fazla." "Ondan önce ölmezsen tabii," diye belirtti başka biri mantıklı bir şekilde. "Saçmalık," diye geldi karşılık hemen. "Daha önce ölmeye hiç niyetim yok. Bende vaktinden önce ölecek göz var mı? Tam 12 yıl, 3 ay, 4 gün yaşayacağım ve içinizde bunu inkar edecek cürete sahip tek kişi bile yok." Sahiden de epey öfkeli görünüyordu. Zayıf ve genç bir adam şık bir sigarayı dudaklarının arasından çekerek kalan zamanlarını günü gününe hesaplayabilmeleri iyi bir şey. Süreleri dolduktan sonra bile yaşayan pek çok kişi var, dedi. "Ah kesinlikle," dedi bir başkası. Bunu kafa sallayarak onaylamalar ve yarım yamalak bir öfke havası takip etti. "Doğum günlerinden sonra konsey gününe kadar yaşamak isteyenlere bir itirazım yok," diye devam etti genç adam. "Özellikle de bitirmeleri gereken önemli bir işleri varsa. Benim asıl kızdığım bir sonraki nüfus sayımını atlatmaya çalışan, sonraki kuşağın yiyeceklerini tüketen şu yılanlar ve parazitler." Bu hususla ilgili şahsi bir memnuniyetsizliği varmış gibi görünüyordu. Arvardan kibarca araya girdi. İyi de herkesin yaşı kayıt altına alınmıyor mu? Doğum günleri geçtikten sonra çok uzun süre yaşayamazlar değil mi? Buna arkeoloğun aptalca idealizmine duyulan hafif bir öfkeyle karışık genel bir sessizlik izledi. Sonunda yolculardan biri, 60'tan sonra yaşamanın pek bir anlamı yok sanırım dedi diplomatik bir tavırla konuyu toparlamak istermişçesine. Özellikle de çiftçiysen diye bağırdı bir başkası şevkle. Yarım asır boyunca tarlalarda çalıştıktan sonra her şeyin sona ermesine sevinmemek için deli olman lazım. Peki ya yöneticiler ve iş adamları? Sonunda 40. evlilik yıl dönümleriyle bu konuşmaya vesile olan yaşlı adam, belki de 60'ın son kurbanlarından biri olduğu ve kaybedecek hiçbir şeyi kalmadığı için cesaretini toplayıp kendi fikrini belirtti. İşte o kimi tanıdığınıza göre değişir dedi sinsice göz kırparak. Bir keresinde 810 nüfus sayımında 60 yaşına giren ama 820 nüfus sayımında yakalanana kadar yaşayan bir adam tanımıştım. Onu götürdüklerinde 69 yaşındaydı. 69, düşünsenize. Nasıl başardı bunu? Biraz parası ve kadimler cemiyetine üye olan bir erkek kardeşi vardı. Elinizin altında bu kombinasyon olduğu zaman yapamayacağınız hiçbir şey yoktur. Yolcular bu beyanı onayladılar. Dinleyin dedi sigara içen genç adam sözlerini vurgulayarak. 60'ını bir yıl geçen bir amcam vardı, sadece bir yıl. Daha zamanının gelmediğini düşünen şu bencil heriflerden biriydi bilirsiniz. Kendisinden başkasını düşünmezdi. Ama 60'ını geçtiğini bilmiyordum. Yoksa onu rapor ederdim, inanın bana. Çünkü zamanınız geldiğinde gitmelisiniz. Sizden sonraki nesle bunu borçlusunuz. Her neyse amcam sonunda yakalandı. Bir de baktım ki biraderlik beni ve kardeşimi arayıp onu neden rapor etmediğimizi soruyor. Onlara kahretsin dedim, bilmiyordum. Ailemdeki hiç kimse bilmiyordu. Amcamı 10 yıldır görmediğimizi söyledim. Benim ihtiyar bana arka çıktı ama yine de 500 kredi ceza yedik. Torpiliniz olmadığında böyle oluyor işte. Arvarda'nın yüzündeki şaşkınlık ifadesi giderek büyüyordu. Bu insanlar ölümden kaçmaya çalışan akrabalarından ve arkadaşlarından nefret edecek, ölümü bu kadar kolay kabullenecek kadar deli miydi gerçekten? Acaba yanlışlıkla bir grup deliyi tımarhaneye götüren bir kargo uçağına falan mı binmişti? Ya da bir otanazi merkezine? Yoksa dünyalıların hepsi mi böyleydi? Yan koltukta oturan adam yine ona bakıp kaş çatmaya başlamıştı. ''Baksana birader'' dedi Arvardan'ın düşüncelerini bölerek. ''Şu taraflar dediğin yer nerede?''
''Efendim?''
''Dedim ki nerelisin? Şu taraflardanım'' dedin. ''Neresi orası? Söyle bakalım.''
Arvardan artık herkesin ona baktığını, hepsinin gözlerinde ani bir şüphe kıvılcımının yandığını gördü. Yoksa onu şu kadimler cemiyetinin bir üyesi mi sanmışlardı? Sorduğu sorular provokatörlük yapan bir casusun tatlı sözleri gibi mi görünmüştü? Bu yüzden soruya tüm samimiyetiyle cevap verdi. Dünyadan değilim, ben Sirius sektörünün baron gezegeninden Bel Arvardan. Sizin adınız ne? Ardından tokalaşmak üzere elini uzattı. Yolcuların yüzünde önce sessiz bir dehşet, sonra da çabucak öfkeye dönüşen bir düşmanlık ifadesi belirdi. Yanında oturan adam kas katı kesilip ayağa kalktı ve iki kişinin sıkışarak ona yer açtığı başka bir koltuk sırasına oturdu. İnsanlar ona sırtlarını döndüler. Arvardan'ın etrafı omuzlardan oluşan bir duvarla çevrildi. Arkeolog bir anlığına öfkeden yanıp tutuştu. Dünyalıların ona yaptığı muameleye bir bakın, dünyalıların. Oysa kendisi onlara dost elini uzatmıştı. O bir Siriuslu, onlarla muhatap olmaya tenezzül etmiş ve reddedilmişti. Ardından kendini sakinleşmeye zorladı. Anlaşılan bağnazlık hiçbir zaman tek taraflı bir operasyon olmamış, nefret nefreti doğurmuştu. Derken yanına birinin oturduğunu hissetti ve öfkeyle o tarafa döndü. Ne var? Sigara içen gençti bu. Bir yandan konuşurken diğer yandan yeni bir sigara yakıyordu. Selam dedi, adam Crane. Bu lavukların seni sinirlendirmesine izin verme. Kimseye sinirlendiğim falan yok diye kestirip attı Arvardan. Ne adamın arkadaşlığından hoşlanmıştı, ne de bir dünyalının kendisine patronluk taslamasına tahammülü vardı. Ama Crean ince detayları fark etme konusunda eğitimsiz de anlaşılan, koca koca nefesler çekerek sigarasına hayat verdi ve küllerini orta koridora yakın duran koltuğun koluna silkti. ''Taşralılar'' diye fısıldadı küçümseyen bir sesle. ''Sadece bir avuç çiftçi. Galaktik görüşten yoksunlar. Onları kafana takma. Benim farklı bir felsefem var. Yaşa ve yaşat. Dışarılıklılarla bir alıp veremediğim yok. Eğer bana arkadaşça davranırlarsa ben de onlara arkadaşça davranırım. Nedir yani? Ben bir dünyalı olduğum gerçeğini değiştiremiyorsam onlar da bir dışarılıklı olduğu gerçeğini değiştiremezler.'' Sence de haklı değil miyim? Ardından samimiyetle arkeoloğun bileğine dokundu. Arvardan başını olumlu anlamda sallasa da öteki adamın dokunduğu yerde bir tür rahatsızlık hissetmeden de duramadı. Amcasını ihbar etme şansını kaçırdığı için hayıflanan bir adamla sosyal temas kurmak, karşınızdaki kişi hangi gezegenden olursa olsun hiç hoş bir tecrübe değildi. Crean arkasına yaslandı. Chica'ya mı gidiyorsun? ''Adın ne demiştin? Albadan mı?'' ''Arvardan. Evet, Chica'ya gidiyorum.'' ''Ben doğma büyüme oralıyım. O kahrolasıca yer dünyanın en iyi şehridir. Uzun kalacak mısın?''
''Belki. Henüz bir plan yapmadım.''
''Hım, baksana, umarım gömleğinin dikkatimi çektiğini söylememin bir sakıncası yoktur. Yakından bakmamın bir mahsuru var mı? Sirius yapımı değil mi?''
''Evet, öyle.''
''Epey kaliteli bir kumaşı var. Dünyada buna benzer bir şey satın alamazsın. Baksana ahbap, bavulunda buna benzer fazladan bir gömlek yoktur herhalde. Satmak istersen ücretini ödeyebilirim. Çok şık bir şey.''
Arvardan başını katiyetle iki yana salladı. ''Üzgünüm, yanımda çok fazla giyecek eşyam yok. Burada kaldığım süre boyunca dünyadan alışveriş yapmayı planlıyorum.''
''Sana 50 kredi öderim.'' dedi Crean. Sessizlik. ''Bu iyi bir fiyat.'' diye ekledi sesinde hafif bir güceniklikle.
''Gayet iyi bir fiyat.'' dedi Arvardan. ''Ama daha önce de dediğim gibi satacak gömleğim yok.''
''Eh.'' dedi Crean omuzlarını silkerek. ''Dünyada uzun süre kalmayı düşünüyorsun o halde.''
''Belki.''
''Ne iş yapıyorsun?''
Arkeolog duyduğu rahatsızlığın su yüzüne çıkmasına müsaade etti. ''Bakın Bay Crean, kendimi yorgun hissediyorum ve izninizle biraz kestireceğim. Sizin için sakıncası var mı?''
Crean kaşlarını çattı. ''Senin neyin var böyle? Sizin türünüz kibarlıktan anlamaz mı? Sana sadece nazikçe bir soru sordum. Bunda kızacak ne var?''
O ana dek alçak sesle devam ettirdikleri sohbetleri bir anda neredeyse bağırışmaya dönüşmüştü. Saldırgan ifadeler Arvardan'dan tarafa döndü ve arkeolog dudaklarını birbirine bastırdı. ''Bunu ben istedim.'' diye düşündü acı acı. En başından itibaren mesafesini korusaydı, kahrolasıca hoşgörüsüyle övünme gereksinimi hissetmeseydi ve kendisiyle muhatap olmak istemeyen kişileri buna zorlamasaydı, şimdi bu keşmekeşin içinde olamayacaktı.
''Bana katılmanızı ben istemedim Bay Crean ve size kabalık etmedim. Tekrar ediyorum, yorgunum ve dinlenmek istiyorum. Bence bunda alışılmadık bir şey yok.'' dedi sakince. ''Bana bak.'' dedi genç adam, ayağa kalkıp sigarasını sert bir hareketle bir kenara attı ve bir parmağını arkeoloğa doğru uzattı. ''Bana köpek muamelesi yapamazsın. Siz kokuşmuş dışarılıklılar, süslü sözcükleriniz ve soğuk tavırlarınızla buraya gelip bizi canınızın istediği gibi ezip geçebileceğinizi sanıyorsunuz. Buna katlanmak zorunda değiliz. Eğer burası hoşuna gitmiyorsa geldiğin yere geri dönebilirsin ve biraz daha küstahlık edersen seni pataklamaktan kaçınmam. Senden korktuğumu mu sanıyorsun?''
Arvardan başını çevirip soğukça pencereden dışarı bakmaya koyuldu. Crean başka bir söz etmeden eski koltuğuna geri döndü. Uçakta heyecanlı bir sohbetin uğultuları dolaştı ama Arvardan bunları duymazdan geldi. Kendisine yöneltilen sert ve zehirli bakışları görmekten ziyade hissetti. Ta ki diğer her şey gibi bunlar da yavaş yavaş yok olana dek. Arkeolog yolculuğunun geri kalanını sessiz ve yalnız bir biçimde tamamladı. Chica havalimanına inmek Arvardan'a iyi geldi. Dünyanın en iyi şehri olan o kahrolasıca yer havadan ilk kez gördüğünde kendi kendine gülümsemiş ama buna rağmen uçaktaki o yoğun, düşmanca atmosferin burada daha güçlü olduğunu hissetmişti.
bavullarının indirilip iki tekerlekli bir taksiye taşınmasına bizzat nezaret etti. En azından bu araçtaki tek yolcu o olacaktı. Şoförle gereğinden fazla konuşmadığı takdirde başını çok fazla belaya sokamazdı. "Hükümet binası," dedi taksiciye, ardından yola çıktılar. Böylece Arvardan hayatında ilk kez Chica'ya giriş yaptı ve bunu tam da Joseph Schwartz'ın Nükleer Araştırma Enstitüsü'ndeki odasından kaçtığı gün yaptı. Crean yüzünde buruk bir yarı tebessümle Arvardan'ın uzaklaşmasını izledi. Küçük defterini çıkarıp sigarasından çektiği nefesler arasında onu dikkatle inceledi. Amcasıyla ilgili anlattıklarına rağmen, İşe yaradığı için bu hikayeye sık sık başvururdu, yolculardan çok fazla şey elde edememişti. Evet, yaşlı adam vaktini geçiren birinden şikayet etmiş ve kadimleri ona torpil geçmekle suçlamıştı. Birader diye iftira atma başlığı altında incelenebilecek bir şeydi bu. Ama ihtiyar bunak zaten bir ay sonra 60'lık olacaktı. İsmini bildirmenin bir anlamı yoktu. Ama şu dışarılıklı, işte o ayrı bir meseleydi. Defterindeki satırı keyifle süzdü. Sirius'lu Bel Arvardan, Baron gezegeninden. 60 konusunda meraklı, kendi işi hakkında ketum. 12 Ekim günü saat 11'de ticari bir uçakla Chica'ya giriş yaptı. Dünya karşıtı tavırları fazlasıyla belirgin. Bu sefer sahiden de büyük bir balık yakalamış olabilirdi. Patavatsız konuşan bu küçük ispiyoncularla uğraşmak sıkıcı bir işti. Fakat arada sırada karşısına çıkan bu tür şeyler vaktini harcadığına değmesini sağlıyordu. Raporu yarım saat içinde biraderliğin elinde olurdu. Acelesiz adımlarla havalimanından ayrıldı.
8. Ayrımın sonu. Sayfa 94.